İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle sözlerime başlarken ona hamd eder. Resulüne de salat ve selam ederim. Değerli dinleyenler, bugünkü kavramımız tahrif. Bakara suresi 75. ayeti mealen şöyle. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi. Tahrif anlam ve mahiyeti üzerinde durarak sözlerimize başlayalım. Tahrif kelimesi harafeden gelir. Harf bu fiilin mastarıdır. Çevirmek, değiştirmek demektir. Harf isim olarak kullanıldığında kenar, uç anlamlarına gelir. Tahrif ise bir şeyi uzatmak, söz gelimi kalemi uzatmak, yani açmak, sivriltmek, kelimeleri harf harf yapmak, yani uzatmak, yani gerçek anlamından çıkarıp birkaç manaya gelebilecek şekle sokmak demektir. Bir kelimede harflerin yerini veya bir harfi değiştirme, bozma, bir ibarenin manasını değiştirme anlamına gelir. Daha çok ilahi kitaplar üzerine herhangi bir kelimenin bile bile değiştirilmesi için kullanılır. Tahrif edene muharrif, tahrif edilen şeye de muharref denilir. Kur'an-ı Kerim tahrif konusundaki ayetlerinde bu olayın nasıl gerçekleştiğini açıklamaktadır. Niye? Çünkü kıyamete kadar bu Kur'an'ı önceki kitaplar gibi bir takım kimseler çıkıp tahrif etme cüretinde bulunabilirler. Müslümanlar da buna karşı nasıl uyanık olması lazım? Bunun taktiklerini tabir caizse Kur'an bize vermektedir. Tevrat ve İncil gibi Allah tarafından gönderilen kitabın ayetleri gerçek anlamından çıkarılmakta, kelimelerle esas kastedilen manayı öteye veriye çekmek, ayetlere yersiz manalar verip anlamsız tevillerde bulunmak, kısaca kendi davalarının aksini belirten kelime ve ayetlerin manalarını değiştirmek, ayrıca ayetlerin bizzat metinlerinde de değişiklik yapmak suretiyle kitap tahrif edilmektedir. İslam'a göre birkaç çeşit tahrif vardır. Birincisi, bir kelimenin bazı harflerini yanlış telaffuz ederek ona başka manalar vermek. İkincisi, bir hadis veya ayete tefsir yoluyla mana vermek. Üçüncüsü, metinler arasında bile bile değişiklik yaparak Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde mevcut olmayan bir kelimeyi metinlere eklemek, varmış gibi göstermek. Dini bir metnin aslını bozma ve değiştirme anlamına gelen tahrif, İslam literatüründe genel olarak Tevrat ve İncil'in geçirdiği değişiklikler ve aslının bozulmasını ifade için kullanılır. Yapılan araştırmalar Tevrat'ta Allah'ın kelamı olarak kabul edilebilecek az sayıda ibare ve bölümün bulunduğunu ortaya koymuştur. İlahi metin olma niteliğindeki bu az sayıda ibare ve bölüme de haham, kahin ve Yahudi müfessirler tarafından söz, hikaye, vaaz ve telkinler ilave edilmiştir. Yahudi bilgin ve hahamları kesin cevap bulamadıkları noktalarda Tevrat'ı yalnız kendi anlayışları doğrultusunda yorumlamışlar, uygun gördükleri metinleri ekleyerek bazı yerleri de çıkarmışlardır. Sonuçta bu ilaveler ve çıkarmalar gerçek Tevrat'ı tanınmaz hale getirmiştir. Aynı tür bir tahrif olayına yine diğer bir ilahi kitap olan İncil'de de rastlanır. Hristiyan rahipler kendi yorum ve hayal ürünü düşüncelerini, kendi içtihatları doğrultusunda geliştirdikleri din anlayışlarını Allah'ın kelamı olan İncil'e ekleyerek bu ilahi kitabı da adeta anlaşılamayacak hale getirmişlerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliği ile ilgili ayetleri tahrif etmişler. Kitab-ı Mukaddes'in Hazreti İsa'dan sonra Hazreti Muhammed'in geleceğini müjdeleyen ayetlerini yok etmeye çalışmışlardır Hristiyan din adamları. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaplarının tahrifi şöyle anlatılır bize. Kur'an-ı Kerim Yahudi ve Hristiyanlar birçok yanlış ve sapık davranışlarından bize söz eder. Üzeyir ve Mesih'i ilah olarak kabul etmeleri gibi. Bu affedilmez yanlışlarının başında tahrif gelir. Onlar kutsal kitaplarını değiştirmekten, hükümlerini gizlemekten, atmaları ve katmalarla tahrif etmekten uzak durmamışlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ehli kitabın tahrifiyle ilgili ayetlerden şöyle bir demet sunarak onu size hatırlatmaya çalışayım. Mesela Bakara 41'den 44'e kadar şöyle buyrulur. Elinizdekinin yani Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğime yani Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın. Yalnız benden sakının korkun. Hakkı batıl ile karıştırmayın. Bilip dururken hakkı ketmetmeyin, gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı hakkıyla verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Ey bilginler! Siz kitabı okuyup gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emrediyor, kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Yine Bakara 79'da elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü yazıklar olsun onlara. Ali İmran 71, ey ehli kitap neden hakkı batılı karıştırıyor ve bile bile hakkı gerçeği gizliyorsun? Ali İmran 78, ehli kitaptan bir grup okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Ali İmran 187, Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu az bir dünyalığa değiştirdiler, yaptıkları alışveriş ne kötüdür. Yine Maide 13'te, sözlerini bozmaları sebebiyle İsrailoğullarını lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler, kitaplarını tahrif ederler, kendilerine öğretilen ahkamın önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç onlardan daima hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Değerli dinleyenler, Kur'an'ı bu gözle okuduğumuz zaman ehli kitabın kendi kitaplarında yaptıkları tahrife ait birçok örneği görebiliriz. Bunlardan şöyle Yahudilerin Tevrat'ı tahrif etme sürecini şöyle bir hatırlatırsak, İsrailoğulları Hazreti Musa'nın aleyhisselam bütün ikazlarına rağmen Tevrat'a sahip çıkamadılar, onu koruyamadılar ve onu tahrif ettiler. Bu tahrifatın kökeninde Yahudi din adamlarının duyarsızlığı yatıyordu. Belamlar kendilerini kitabı öğretmek kaydıyla muhafaza etmedikleri gibi halka da öğretmiyorlar. Kutsal kitabın yani Tevrat'ın kaderi tamamen ruhban sınıfına kalmıştı. Kutsal kitap halk arasında tamamen çektirilmişti. Kitaba ancak ruhban sınıf ve aristokrat bir sınıf ulaşabilirdi. Onlar da kitabı mevcut bir statüköye göre egemen güçlerin arzuları istikametinde yorumluyordu. Allah'ın kutsal kitabı olan Tevrat, din adamları ve hahamlar elinde bir oyuncak oldu. Bu din adamları menfaatleri yönünde her türlü batıl, tefsir ve tevil hakkına sahiptiler kendilerince. Her çeşit ekleme ve çıkarmalar için kendilerini yetkili görüyorlardı. Bütün bu yapılanlar yetmiyormuş gibi bir de bunlar Allah'ın katındandır diyerek tahriflerini tescillendiriyorlardı. İsrailoğullarının birçok açık hakikatleri inkar ettiklerini veya tahrif ettiklerini, değiştirdiklerini görürüz. Mesela Hazreti Peygamber'in vasfını Tevrat'tan kaldırmalarını Nisa 46 bize haber verir. İbrahim bizim dinimiz üzerindedir diyerek ona iftira etmelerinde Ali İmran 65 bize haber vermektedir. İsrailoğullarının peygamberlerine Allah tarafından indirilen Tevrat'ı Kur'an tasdik eder. Tevrat bir nur ve öğüt olduğunu Enbiya 48'den öğreniyoruz. Hidayet kaynağı olduğunu İsra 2'den, ve bir hidayet ve rahmet olduğunu da yine Kasas 43'ten öğreniyoruz. Buna karşılık Kur'an, Tevrat'ın tahrif edildiğini bize haber verir. Onlar kitabı elleriyle yazıp, bu Allah katındandır diye yalan söylemekte olduklarını Bakara 79'dan yine öğrenmekteyiz. Tevrat'ın tahrif edildiğini anlamak için derin bir araştırma yapmaya ihtiyaç yoktur. Tevrat satırlar arasında yapılacak kısa bir gezinti, dikkatli bir okuyuş bu kitabın tahrifine dair birçok örneği gözler önüne serer. Tevrat'ta Allah'a oğul isnat edildiğini görürüz. Mezmurlar bölümünde tekvinin. Allah'ın yiyip bitiren bir ateş olduğu ifade edilir. Yine Tesniye 24'te. Allah'a yorgunluk isnat edilir haşa. Yine tekvinde. Allah'ın Hazreti Yakup'la güreşip ona geldiğini gibi komik hikayeler anlatılır ki işte bu İslam'a uygun olmayan sözlerdir. Tevrat'ta iftira edilen sadece Allah değildir. Onun peygamberlerine de türlü iftiralara yapılır. Peki bu tahrif neden yapılıyor diye düşünürsek tahrifin sebeplerinden birisi siyasidir değerli dinleyenler. İsrailoğulları alimleri uzun süren sürgün ve işgal yılları sırasında her türlü tecavüz ve ahlaksızlığın revaç bulduğu Yahudi toplumunu kendilerine bağlayabilmek için böyle yalanlar uyduruyorlardı. Yani iktidarlarını pekiştirmek. İkinci bir sebep de Yahudi din adamları ve hahamlarının Tevrat'ı tahrif etmelerinde ikinci bir sebep ekonomik idi. İsrailoğulları alimleri asli görevi olan dini tebliğ etme vazifelerini bırakıp işi yatırımcılığa, hatta halktan topladıkları parayla tefeciliğe dökmüşlerdi. Bu tür bir tahrif yönteminin farklı bir biçimde günümüzde İslam toplumları arasında da revaçta olduğunu görebiliriz. İlkesizliğin pençesinde olan kimi sorumsuz alimler, daha doğrusu bilginler, ucuz bir popülizmi bayraklaştırıp halka ve yöneticileri şirin görünmek için dinin değişmez değerlerini zaman zaman zorluyorlar. Tevrat'ın tahriften korunmamasının temel sebebi, tabii ki Allah'ın onu korumayı Beni İsrail alimlerine vermiş olmasıdır. Maide 44, Rabbaniler ve ahbar da Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildikleri için onu koruyup koruyorlardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerin basit bir ücret karşılığı satmayın, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. İşte bu koruma görevini Yahudi din adamları yerine getirmediler. Bundan dolayı da bozulmuş oldu. Bir de Hristiyanların İncil'i tahrif etme süreci vardır. Maide 14, biz Hristiyanlarız diyenlerden de kesin söz almıştık ama onlar da kendilerine verilen öğütlerin veya kitabın önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarında düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. İlk Hristiyanlar bildiğiniz gibi Yahudilerin amansız takipleri ve işkenceleri karşısında darmadağınık yaşamışlar. Allah tarafından Hazreti İsa'ya vahyedilen İncil'i muhafaza edemeyip kaybetmişlerdi. Miladi 3. asrın başlarında Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyanlığa meyletmesinden sonra rahatlayan Hristiyanlar mukaddes kitaplarını yazmaya teşebbüs ettiler. Bunun neticesinde ortaya birbirini tutmayan yüzlerce İncil çıktı. Hazreti İsa'nın yolundan çıkan, Allah'a verdikleri sözde durmayan Hristiyanlar böylece ihtilafa düşmüş, ayrı ayrı dinlermiş gibi mezheplere bölünmüş, asırlarca birbirlerle didişmişlerdir. Hazreti İsa kendi zamanında öğretilerini konu edilen yazılı herhangi bir belge düzenlememiş ve havarileri yani öğrencileri de onun sağlığında böyle bir şey meydana getirmemişlerdir. Bundan dolayı İncil'e baktığımız zaman onu tek bir eser olmayıp bir tek isim altında birçok risaleden meydana geldiğini görürüz. Yani İncil bir bakıma derleme eserler koleksiyonudur diyebiliriz. İncillerin durumunu bizdeki hadislerle bir yönden benzemektedir. Hadisler daha çok Hazreti Peygamber'in vefatından sonra yazılmıştır. İnciller de Hazreti İsa'nın refinden sonra kaleme alınmışlardır. Ancak burada çok önemli bir fark vardır. Hadisleri rivayet edilen kişiler Hazreti Peygamber'i görenlerdir. Halbuki İncil'leri Hazreti İsa'nın refinden onlarca sene sonra kaleme alanlar onu görmemişler ve yazdıklarını da ondan duymamışlardır. Bugün Hristiyanların elinde bulunan Ahd-i Cedid yani Yeni Sözleşme adındaki İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'lerinden ve peygamberlerin işleri adlarını taşıyan beş kitaptan oluşmaktadır. Bu kitaplar incelendiği zaman onların birbirlerini yalanlayan, çelişkiler olan, akla mantığa ve tevhide aykırı bölümlerle dolu olduğu görülmektedir. Buna mukabil İncil'lerin yazılışlarına bir yönden benzettiğimiz hadislerin arasına yalan haberlerin girmemesi için İslam alimleri kılı kırk yararcasına çeşitli metotlar geliştirmişler ve sahih hadisleri sahih olmayanlardan ayırmışlar. İncil'ler sahih hadislerin bu titiz yazılışından yoksun bir şekilde kaleme alınmıştır. Kur'an-ı Kerim Tevrat gibi İncil'in de aslen ilahi kaynaklı bir kitap olduğunu belirtir. Bununla ilgili olarak bir ayette Maide 46'da şöyle buyrulur. Onların ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde yol gösterici ve nur bulunan İncil'i verdik. Bu ayet açıkça Hazreti İsa'ya İncil'in Allah tarafından verildiği ifade edilir. Hazreti İsa, Allah'ın selamı üzerine olsun, yaklaşık olarak 30 yaşına kadar Nasıra kasabasında başka yerlerdekiler tarafından bilinmeyerek ve tanınmayarak yaşamıştı. Daha sonra köyleri ve kasabaları gezerek halka İncil'i tebliğ etmiştir. Onun tebliğatını yaptığı İncil, tabiatıyla hak olan Allah'ın gönderdiği bir kitaptır. Hazreti İsa şifahi yani sözlü tebliğatının dışında yazılı bir eser, metin bırakmamıştır. Onun bu dünyadan ayrılmasından sonra çeşitli İncil nüshaları yazılmıştır. İncillerin Hazreti İsa'nın refi ve ondan sonraki olayları anlatması da onların tahrif edildiğinin ve birçok şeyin onlara sonradan eklendiğinin bir göstergesidir. Zaten bugün birden fazla İncil'in mevcut olması ve bu İncil'lerin birbirlerini yalanlar türden haberlerle dolu olması onların tahrif edildiklerinin bir başka ispatıdır. Bütün Müslümanların ve aklı selim sahibi herkesin sahip olduğu kanaate göre Allah'ın vahyinde katiyen çelişki bulunmaz. İncil'ler üzerinde kesinlikle tasarruf ve tahrif yapılmıştır. Kilise yani ahit, yeni ahit içinde sadece sınırlı sayıda kitaplar alıkoymuştur. Bunların en önemlileri resmi 4 İncil yani Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Aslında milattan sonra 325 yılında yapılan İznik Konsili'ne kadar bu İncil'ler kilise tarafından resmen kabul edilmemişti. Bununla birlikte birbirleriyle çelişkili onlarca İncil'den oluşan bir koleksiyon vardı. Kilise bunlardan sadece 4 tanesini seçip almıştır. Milattan sonra 325 yılında İznik'te yapılan konsilde artık horlanan, işkence edilen Hristiyanlar kendi dinlerinin Roma devletinin resmi dini olması sebebiyle adeta derin bir nefes alarak rahatlıyorlardı. Kur'an Hristiyanların İncil'i az bir değere sattıkları fikrini teyit etmektedir. Neticede Hristiyanlık başkalaşmak, başkalaşarak Roma devletinin himayesine girebilmiştir. Kısaca Roma devletini idare edenler Hristiyanlığı kendi istekleri doğrultusunda değiştirdikten sonra kabul etmişlerdir. Şimdi buraya kadar değerli dinleyenler Tevrat'ın ve İncil'in nasıl tahrif edildiğini serüvenlerini kısaca anlatmaya çalıştık. Niye anlattık bunları? Kur'an-ı Kerim'de tahriften söz eden birçok ayetler var. Peki bu tahrif vaktiyle olmuş bitmiş bir daha olmayacak mıdır? Hayır. Kur'an'daki birçok ayetin günümüze bakan yönleri vardır. O halde Kur'an'ın bu anlattığı tahrif günümüzde nasıl gündeme gelecektir? Nasıl güncelleşecektir? Tarihte Yahudi din adamları ve hahamları kutsal kitap olan Tevrat üzerine nasıl oynamışlarsa bugün de laik ülkelerde durum aynıdır. Günümüzde de son kitap olan Kur'an üzerinde benzer tahrifatlar kasıtlı ve yanlış yorumlamalarla yapılmaktadır. Musa ümmetinin Tevrat'a yaptığının benzerini Muhammed ümmeti de Kur'an'a yapmaktadır. Toplum içerisinde hükmedilmek için indirilen ayetler, para karşılığı ölülere okunmaya, muskalar yazılmaya, anma günlerine müsekkin yani teskin edici olarak kullanılmaya başlamıştır. Ümmeti Muhammed, ümmeti Musa gibi Yahudileşme temayülüne kapılsa da Kur'an'ın metni Tevrat gibi tahrif edilemez. Çünkü bu iki kitap arasında bir fark vardır. Allah Tevrat'ın korumasını daha önce verdiğimiz ayette görüldüğü üzere İsrailoğullarının alimlerine tevdi etmişken Kur'an'ın korunmasını bu ümmetin alimlerine bırakmayıp Yüce Rabbimiz bizzat kendisi üstlenmiştir. Hicr 9, elbette biz indirdik zikri Kur'an'ı ve elbette onu koruyacak olan da biziz. Kur'an, Tevrat'ın tahrifini ifade ederken, tahrifin hangi şekillerde yapıldığını farklı kavram ve terimlerle ifade eder. Bu tahrifin birisi kelimenin anlamıyla tahrif ederek bizzat açıkça tahrif yoluyla tahrif edilmiştir. Bakara 75, Allah'ın kelamını tahrif ediyorlar yani kökünden bozup değiştiriyorlar. Yine Maide 13, Nisa 46 şöyle kelimeleri konuldukları manadan tahrif ediyorlar çıkarıyorlardı diyor. Kur'an'dan öğrendiğimize göre Resulullah'a gelip bizi dinle diyorlar. Hemen arkasından da dinlemez olasıca gibi hakaret ifadesini ekliyorlardı. Yine bizi gözet kolla manasına gelen ra'ina ifadesini dillerini aynı harfinde kırarak çobanımız anlamına ra'ina'ya çeviriyorlardı. Hıtta yani ya Rabbi bizi affet demeleri gerekirken buğday anlamına gelen hınta dedikleri de bu örnekler arasındadır. Benzer tahrifler esefle kaydedelim ki bazı Müslüman bilginler tarafından yapılabilmektedir. Bazı Müslüman alimlerin kelimeleri ve harfleri değiştirerek yaptıkları tahrife ilginç bir örnek verirsek. Kehf suresi 110. ayeti mealen şöyledir. De ki ben de yalnızca sizin gibi bir insanım. Ayette geçen innema'daki ma'ya olumsuzluk anlamı vererek ayeti de ki ben sizler gibi sıradan bir insan değilim gibi tam tersi bir manayla tahrif etmişlerdir. İlginç olan şudur ki Kur'an'ın anlamında bu açık tahrifi yapanlar Hazreti Peygamber'i yüceltme adına bu cinayeti işlemişlerdir. Bir de tebdil yoluyla tahrif vardır değerli dinleyenler. Yani değiştirerek tahrif etmek manasına gelen tebdil Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. Onu kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bakara 59 ve yine kelamı kendilerine söylenmeyen bir sözle değiştirdiler. Araf 162. Bu tip tahrif Kur'an-ı Kerim'de yapılmaz. Ancak aynı tipte tahrif aynı gerekçelerle hadis külliyatında çok görülmüştür. Açıklama ve şerhlerin sonradan hadisin metnine dahil edildiğinin sayısız örnekleri vardır. Biz bir tane örnek verirsek. Bazılarınca tek lafzi mütevatir olarak kabul edilen kim benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlasın hadisine belki de öncekilerin tefsir olarak düştüğü müteammiden yani kasten kastlı olarak ilavesini sonradan eklenmesi bunun en çarpıcı bir örneğidir. Tahrifin bir üçüncü boyutu gizleme yoluyla tahrif vardır değerli dinleyenler. İsrailoğulları Hazreti Musa'ya indirilen kitabın çoğunu gizliyorlardı. Enam 91'den öğreniyoruz. Unutma yoluyla tahrif vardır. Kendilerine gönderilen vahiy ile hükmetmeyip onu unutulmaya terk ediyorlardı. Maide 13. Uyarıldıkları şeyden bir payı unuttular. Uydurma yoluyla tahrif vardır. Uydurdukları yalanları ya da tefsirleri bir müddet sonra kitabın metnine ilave ediyorlar. Sonraki kuşaklar onu da kitabın metninden zannediyorlardı. Örnek Ali İmran 71. Ey ehli kitap! Niçin hakka batılı karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Aynı tip tahrifi Müslümanlar da kendi şeriatlarına yaptılar. Hadis uydurmacılığı bunun en tipik örneğidir. Selman Rüşdi ve Turan Dursun gibi kendi inancına düşman edilmiş zavallıların elinde İslam'a karşı kullanacakları birer koza dönüşecek olan Garanik türü rivayetlerle doldurdular kitaplarımızı. Nasih mensuh ile ilgili tuhaf ve Kur'an'da şüphe uyandıracak rivayetlerle tefsir ve tevil adı altında nice tahrifat içinde Kur'an'a yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Yahudileşme alametleri ümmet-i Muhammed içerisinde de ortaya çıkmıştır. Bunların başında din alimlerinin kitabı bir takım gerekçelerle keyfi yoruma tabi tutmaları gelmektedir. Ümmet-i Muhammed özellikle nesih konusunda İsrailoğullarının düştüğü yanlışa düşmüştür. Kur'an'ın iki kapağı arasında yazılı olup da hükmü geçersiz olan hiçbir ayet yoktur. Her ayet yeri zamanı geldiği zaman uygulanır. Şeriatın maksatlarından biri olan tedricilik sünnetini göz önüne almayan bir kısım ulema, bazı ayetler arasında çelişki olduğunu zannedip bir kısmını bir kısmıyla mensuh kabul etmişlerdir. Lakin Hazreti Peygamber'den aleyhissalatü vesselam, Kur'an'da metni bulunan hiçbir ayet için bu ayet mensuhtur biçiminde sahih bir rivayet bize gelmemiştir. Ayrıca mensuh olduğu üzerine tüm ümmet alimlerinin ittifak ettikleri bir tek ayet de yoktur. Çağdaş tahrif akımlarından Bahailik, Kadıyanilik, Hurufilik, Ebcedçilik, Cifircilik, 19'culuk, İskender-i Ekber taraftarları, Belamlar, Modernist Muharrifler, Reformcular ve niceleri sayılabilir. Bunlar hep dini tahrif etmek için kendilerince çalışmaktadırlar. Yahudilerden mümin olanlara artık nasıl Yahudi denilmezse, Müslümanlardan Yahudileşenlere de artık Müslüman denilmesi doğru olmaz. Çünkü o artık Yahudileşmiştir. Kendisine nifak, itikadi anlamda alameti bulunanlar, hadis-i şerifteki ifadeyle nasıl halis, tam bir münafık oluyorsa, kendisine Yahudilik alametleri bulunanlar da tam bir Yahudi olurlar. Yoksa yaratılış ve ırk olarak Yahudi olmak ne başlı başına bir üstünlük ne de bir alçaklıktır. İnsanın kendi elinde olmayan bir sebepten dolayı şu veya bu ırka mensup olmasından ötürü gazap edilmesi, aşağılık görülmesi, lanetlenmesi Kur'an'ın bütünlüğüne uygun bir davranış değildir. İnsan iradesini iyiye veya kötüye kullanmasından, kendi yaptıklarından dolayı ödül veya cezayı hak eder. Önemli olan Kur'an'da ifadesini bulan Yahudi karakterine sahip olup olmamaktır. Tahrifin bir sebebi de siyasal sebeplerdir. Allah'ın hükmü yerine batıl yönetimin her çeşit kurallarına mutlak bir şekilde uymak şeklinde olmaktadır. Batıl yönetime ve zalim tağutlara itaat için hak din en önemli engel olduğu için din uydurma tevillerle tahrif edilmeye çalışılacak veya hak gizlenecektir. Bu konuda Peygamberimiz bize bir haber veriyor nasıl yapmamız gerektiğini. Sünen-i Tirmiz'de geçiyor bu hadis. Ayrıca Taccın isimli kitapta da geçer. Şöyle, benden sonra bir takım idareciler olacaktır. Kim onların yalanlarını tasdik eder, yaptıkları zulümde kendilerine yardımcı olursa benden değildir. Ben de onlardan değilim. O kimse benim havzumun etrafında yaklaşamayacaktır. Kim onların yalanlarını tasdik etmez, zulümlerine onlara yardım etmezse bendendir. Ben de onunla beraberim. Ve o kimse havzumun kenarında bana ulaşacak. Bir de sünnetin tahrifi çalışmaları vardır değerli dinleyenler. Sünnet, Kur'an'ın hayata dönmüş şeklidir. Yani Kur'an'ın uygulama biçimidir. Sünnetin kavramsal olanı kitabi ve teorik olanla değil, hayati ve pratik olanla ilgilidir. Zaten sünnet sözlükte alışılmış yol, takip edilen örnek, taklit edilen davranış gibi anlamlara gelmektedir. Onun için Kur'an kendisini değil Resulullah'ı bize sürekli örnek gösterir. İsrailoğullarının kendi kitapları üzerinde yaptıkları tahrifatın aynısını bu ümmette hadislerde yapmıştır. Önceki ümmetlerin vahyin aydınlık yolundan nasıl saptığını çok iyi bilen Peygamberimiz onların kötü sünnetlerini takip etmemesi için bu ümmeti tekrar tekrar uyarmıştır. Allah Resulü Buhari'de geçen bir rivayette bu ümmetin de onların yolunu karış karış adım adım izleyeceğini o günden bize haber vermiştir. Müslüman Yahudileştiren en büyük sebep kitaplarını arkaya atarak onun hükümlerini terk etmeleridir. Bakara 101. Kitap verilenlerden bir grup Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına attılar. Ali İmran 187. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına attılar ve ona karşılık bir miktar ücret aldılar. Vahyin arkaya atılıp metruk bir tarihi hatıra haline getirilmesi yalnız Allah'a karşı değil, peygambere karşı da bir hakarettir. Ümmetin bu Yahudileşme alametini Resulullah'ın kıyamette Allah-u Teala'ya nasıl şikayet edeceğini Kur'an bize şöyle haber vermektedir. Furkan 30. Peygamber der ki, ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edilmiş bir halde bıraktılar. Resulullah'ın kesin emirle benden bir şey yazmayın, benden Kur'an dışında bir şey yazan hemen onu imha etsin buyurması, sahabenin kendi sözlerini yazmak için izin istediklerinde bu isteği defaatle reddedip buna izin vermemesi, hep bu ümmetin kitabı tahrif ederek Yahudileşeceği korkusu, endişesiyle verilmiş birer ikazlardır. Şimdi tahrif dedik, bir de İsrailiyat dedik. İsrailiyat nedir? Bir de onun üzerinde durarak konumuzu tamamlamaya çalışalım değerli dinleyenler. Tahrif ve hadis uydurmacılığı bahsinde önemli bir konu İsrailiyattır. İsrailiyat önceleri İsrailoğulları kaynaklı tüm rivayetlere verilen bir isim iken daha sonra İslam kültürüne, daha doğrusu bazı Müslümanların kültürüne girmiş tüm yabancı kaynaklı bilgilerin ortak ismi haline gelmiştir. Kur'an ve sünnetin yaklaşımı esas alınarak İsrailiyatı 3 kısımda değerlendirebiliriz. Birincisi doğruluğu tasdik edilen İsrailiyat, ikincisi yalan olduğundan emin olunan İsrailiyat, üçüncüsü doğru ya da yalan olduğu bilinmeyen İsrailiyat. İşte bu rivayetler bazı sahabilerin dahi Yahudilerle ait bir takım rivayetleri sözün başına yetişemedikleri için Resulullah'ın söylediğini zannederek rivayet ettikleri en ilginç bir delildir. Bu gibi örnekler muteber hadis kaynaklarında senedi sahih, lakin metninde İsrailli rivayetler olan hadislerle nasıl bakmamız gerektiğini göstermektedir. Mesela Buhari'de geçen bir rivayet var. Ölüm meleği Musa'ya gönderildi. Musa ona bir yumruk vurdu ve gözünü çıkardı. Melek Rabbine geri dönüp dedi ki, beni ölmek istemeyen birine gönderdi. Allah gözünü geri iade etti ve buyurdu ki, dön, eğer yaşamak istiyorsa elini öküzün sırtına koymasını söyle, avucunun aldığı her kıla karşılık bir yıl yaşar. Musa sordu, ya Rab, ya sonra? Allah cevapladı, ölüm. Musa dedi, o zaman şimdi gelsin. Şimdi bunlar gibi yani Kur'an'a uymayan bir takım şeyler İsrailoğullarından alınarak hadis diye ne yazık ki bazı rivayetler olarak kitaplarımıza geçmiştir. Çağdaş İsrailiyat dedik, bugün İslam kültürünü tehdit eden eski İsrailiyat değil, adı İsrailiyat olmayan ve çoğu kimsenin dikkatini çekmeyen çağdaş İsrailiyattır. İsrailiyat bizce tahrif kültürünü sembolize eden bir isimdir. İslam kültürünü tahrife yönelen her kültür İsrailiyat kapsamına girer. Bu yüzden Orta Çağ'da İslam kültürünü istila eden Yunan felsefesi de döneminin İsrailiyatıydı. Her yabancı kültür gibi kültüre hem katkıda bulundu hem de o kültürü yozlaştırdı. Şimdi hurafeci tahrif akımlarından hurafetlik, hurufilik, ebcedçilik, cifirlik üzerine de biraz durursak, hurufilik tarihin en eski hurafe yöntemlerinden biridir. Harfler ve rakamlarla insanların duyguları üzerine baskı kurma, onları tabiat üstü varlıkları harekete geçiren birer parol olarak kullanma işinin bir parçası olarak rakam değerli harf sistemini yani Ebced'i Yahudileşen İsrailoğulları sistematik bir biçimde kullanmışlardır. İslam alimleri Ebced sistemine hurafe olarak bakmışlardır. İbni Hacer bu sistemle varılan sonuçların batıl olduğunu, ona itimat etmenin caiz olmadığını söyler. İbni Abbas radıyallahu anh da Ebced hesabından insanların sakındırdığını ve onu sihrin bir çeşidi sayarak bu hesabın şeriatta yeri yoktur dediği aktardı. Cifir, Ebced, Cümmel vesaire gibi adlar verilen rakam değerli harf sistemiyle olayların zamanını, yerini, durumunu, sırrını keşfetmek için yapılan bu hurafecilik işlemine hurufilik adını verebiliriz. Tarihte bu adla ünlenmiş bir ekol de bulunmaktadır. Bir de 19'culuk çıktıydı biliyorsunuz son yıllarda. Hem de çağdaş hem de bir hurafedir bu 19'culuk. Hurufiliğin çağdaş bir versiyonudur. Amerika'da yaşamış Türk asıllı bir Mısır vatandaşı olan biyokimya doktoru Reşat Halife'nin bilgisayar analizlerine dayanarak icat ettiği 19 mucizesi piyasaya ilk sürüldüğünde hayli taraftar buldu kendisine. Reşat Halife iddiasını 19 sayısının Kur'an'da kodu olduğu tezi üzerine kurmuştu. Tarihte çıkan her fırka gibi o da delillerini Kur'an'dan getirmeye çalışıyordu. Ama 19 sayısının mucizeliğinin ispatı yapılırken Kur'an'da bu rakamla uyuşmayan bazı sayımlar elde edilince de Kur'an'ın bazı ayetlerini, mesela Tevbe suresinin son iki ayetini inkar edilmeye, bu ayetlerin haşa Kur'an'dan sonradan ilave edildiği gibi çok adi bir iftiralara varıyorlardı. Hurafenin mantığı her yer ve her çağda aynıdır. Uydurulan hurafeye uymadı diye hurafeden vazgeçilmek yerine ayetten vazgeçiliyordu. Buna Kur'an'a iman etmek değil, 19 kaidesine iman etmek derler. Halbuki sadece bu iki ayetteki kelimeler değil, nice örnekte görüldüğü gibi şekilde bazı kelimeler yanlış sayılıyor veya uydurma tevhirlerle zorlanarak sayı tutmuş gösteriliyor. En sonunda bu iddiaları ortaya atan Reşat Halife ağzından baklayı çıkardı. O beklenen peygamberliğini ilan etti. Reşat Halife Allah'ın Resulü imzasını attığı Allah'ın dünyaya bildirisi başlıklı bir metnin ile peygamberliğini dünyaya duyurur, sahte peygamberliğini ve herkesi kendisine inanmaya davet eder. Bu sapık mütenebbi ve bağlıları bununla da yetinmeyip bazı ayetleri tahrif etmekten geri durmazlar. Kur'an'ın Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini ısrarla söylediği kıyametin kopma vaktini, Yahudilerin yaptığı gibi hurufu mukattanın cifir hesabındaki toplam rakamlar karşılığı olarak da ilan ederler. Bir de İskender el-Ekber taifesi vardır. Kendisinin önce Mehdi sonra peygamber ilan edip Risalet Nurları isimli bir de haşa Allah tarafından kitap indirildiğini iddia eden mistik mihçirlerin tarifi de rasyonalist 19'cuların tahrifiyle özünde aynıdır. Eğer içinde şüphe bulunmayan Allah'ın vahyi Kur'an'a sarılılmazsa bu ümmetin içinden çıkan ya da çıkacak olan muariflerin yani tahrif edicilerin elleriyle yazıp bu Allah'tandır diyerek piyasaya sürdürdükleri şeytani vahiylerin tuzağına düşeceklerdir. O halde Müslüman Kur'an'ı iyi okuyacak, iyi anlayacak. Muharrifler ve mücedditler. Tecdit tahrifin zıttıdır. Tahrif edileni aslına döndürmeye, tahrif edileni onarmaya, bozulanı yapmaya, eskiyeni yenilemeye tecdit. Bunu yapana da müceddit denilir. Tecdit sonradan uydurmak değildir. Aksine tecdit sonradan uydurulmuş şeyleri asıl olandan temizlemektir. Bir bid'atten arındırma ameliyesidir. Tecdit kesinlikle reform değildir. Reform orijinali şart koşmaz. Reformun karşılığı tecdit değil, ıslahtır. Tarih mücedditlerle muharrifler arasındaki bitmez tükenmez mücadelenin en büyük şahididir. Muharrifler tarih boyunca hep mücedditlere düşman ola gelmişlerdir. Beni İsrail'in tahrifi ile bu ümmetin tahrifi arasında bir karşılaştırma ve sonuç bölümünü de şöyle yaparsak değerli dinleyenler, tahrif İslam ümmetinin Yahudileşme tehlikesinde en çok maruz kaldığı bir temayüldür. İsrailoğullarını tahrife yönelten sebeplerin başında iki şey gelir. Kör taassup ve dünyevileşme. Bu ümmetin tarihindeki tahrif sebeplerinin başında da bu iki unsur gelmektedir. Yani siyaset, mezhep, meşhep, soy, ırk, ulus asabiyeti ve makam, mevki, mal, mülk, servet ve şöhret iktirası. Bu ümmetin muharrifleri Kur'an'ın metninde tahrifat yapamamışlarsa da onun manasında tevil, tefsir, nesih, tahsis adı altında birçok tahrifat yapmışlar. Bunu müteşabih ayetler sınırında da tutmayıp muhkem ayetleri dahi mezhep, meşrek ve politik kavgalarına silahlarının ucuna takmaktan çekinmemişlerdir. İsrailoğullarının en ünlü tahrif biçimi olan uydurmacılığı Kur'an'da gerçekleştiremeyenler, sünnetin büyük bir bölümünü oluşturan hadiste gerçekleştirmişlerdir. Müslüman İsrailoğullarının Yahudileşmesine nasıl eski Mısır, Yunan, putperest kültürlerin etkisi olmuşsa, bu ümmetin Yahudileşme temayüline sapmasında da başta İsrailiyat olmak üzere eski Yunan ya da şimdiki Yunan bilmiyorum, Yunan, Roma, Bizans, kadim Türk ve çağdaş Batı kültürlerinin tahrif edici etkileri olmuştur. Hurafe tarih boyunca tarihin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tarihte ve günümüzde din ne kadar tahrif edilirse hurafe de o kadar itibar kazanmaktadır. Hurafecilik öteden beri sanıldığı gibi yalnızca mistik, geleneksel ve gizemci çevrelerin müptela olduğu özel bir sapma değil, 19'culuk sapkınlığında görüldüğü gibi akılcı, modern ve bilimci çevrelerine pekala sarılabileceği genel bir sapmadır. Tahrif ile tecdit arasındaki savaş neredeyse insanlıkla yaşıttır. İlk tahrifçi şeytandır. Tarih boyunca bir dinin muharrifleri, aynı dinin mücedditlerinin en büyük hasmı ola gelmişler. O halde Müslümanlar olarak Kur'an'ın bize önceki kitapların nasıl tahrif edildiğini anlattığı bölümlerini iyice anlayarak, günümüzde bunun örneklerine dikkatli bakarak tahriften kendimizi korumalıyız. Bugün de bir takım bazılar çıkmaktadır. Başörtüsü işte o zaman şu sebeplerle örtülmüştür, bugün örtülmemektedir, ayette işte kesin emir yoktur, tavsiyedir gibi böyle işi sulandırmaya, tahrife kadar gidilmektedir. Kur'an'ın birçok muhkemi hükümleri günümüzde ne yazıkça böyle yamuklaştırılmaya çalışmaktadır bazılar tarafından. O halde Müslümanlar olarak Kur'an'ı iyi okuyup iyi anlamaya, bu tahriflere karşı durmamız gerekir. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle Allah'a emanet ediyorum.